Ayrım 34.
2. Çok parti sistemi. Çok parti sistemi çoğu zaman partilerin yokluğuyla karıştırılır. Kamuoyunun çok sayıda fakat istikrarsız, gelip geçici ve oynak gruplara bölünmüş olduğu bir ülke, gerçek çok parti kavramına uygun düşmez. Böyle bir ülke hala partilerin tarih öncesi çağındadır. Bunları henüz gerçek partiler mevcut olmadığı için iki parti ve çok parti ayrımının da henüz uygulanamayacağı bir genel evrim safhasına koymak gerekir. 1919-1939 arasında birçok Orta Avrupa ülkeleri, Afrika'daki, Doğu'daki ve Orta Doğu'daki genç ulusların çoğu, Latin Amerika devletlerinin birçokları ve 19. yüzyılın büyük Batı devletleri bu tipe sokulabilir. Ancak bunlardan bazıları bir ara kategoriye girmektedir. Bunlarda asgari bir örgüte ve istikrara sahip gerçek partilerle istikrarsız ve organlaşmamış gruplar yan yana bulunur. Böyle bir durumda çok parti sistemi ile partisiz sistem arasındaki sınır çizgisi belirsizleşir. Hele örgütlenmiş partilere sahip birçok ülkelerde örgütsüz grupların kalıntılarının süre gelmesi bu belirsizliği bir kat daha arttırır. Örneğin Fransa'da radikallerin sağında yer alan kamuoyu kesiminin tümü gerçek partilerden çok daha önceki bir evrim safhasını niteleyen oynak gruplardan meydana gelir. Bu anlamda çok parti sistemi Büyük Britanya hariç fakat İrlanda dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın oldukça belirgin bir özelliğini meydana getirir. Şüphesiz bu devletlerin bazıları tarihlerinin belli çağlarında iki parti sistemi altında yaşamışlardır. Belçika 1894'e kadar iki parti sistemine sahipti. Bugünkü Almanya da buna yakın durumdadır. Diğer bazı devletler ise tek parti rejimlerinden geçmişlerdir. 1924'ten 1945'e kadar İtalya, 1933'ten 1945'e kadar Almanya, çağdaş İspanya ve Portekiz. Keza günümüzde Avrupa çok parti sisteminin tehlikede olduğu ve geleceğinin emin olmadığı da düşünülebilir. Bütün bunlara rağmen 1956 yılında çok parti sistemi Batı Kara Avrupa'sına hakim olmaya devam etmekte ve onun siyasal geleneklerinin en genel olanına uygun düşmektedir. Çok parti sisteminin oluşumu. Çok parti sisteminin tipolojisini yapmak güçtür. Üç partiden sonsuza kadar sayısız çeşitler düşünülebileceği gibi her çeşidin kendi içinde de sayısız şekil ve nüanslara rastlanabilir. 1945 yılındaki Fransız üç parti sisteminin geleneksel Belçika üç parti sistemiyle hiçbir ortak yanı yoktur. İskandinav dört parti sistemi İsviçre dört parti sisteminden derin farklarla ayrılır. Fransa'da sağın dağınıklığı Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovakya'daki ya da İspanya Cumhuriyeti'ndeki partiler ufalanışıyla aynı anlamı taşımaz. Burada bütün tasnifler keyfi ve savunulması güç gibi görünmektedir. Her ulusal örgüt kendine özgü, eşsiz ve benzersiz niteliğini korumakta, dolayısıyla genel çerçeveler içine sokulması kolay olmamaktadır. Bununla birlikte çok parti sisteminin oluşum şekilleri göz önüne alındığı takdirde bunlar arasında bazı ortak çizgiler görmek mümkün olabilir. Eğer iki parti sisteminin doğal niteliğinden hareket eder ve bu temel eğilimin iki ayrı olayın, kamuoyundaki iç bölünmeler ve dualizmlerin birbirine eklenmesi etkisiyle değişebileceğini gösterirsek, bu konuda olgulara hayli uygun düşen bir teorik şema kurabiliriz. Bir iki parti sistemini örneğin 1950'deki İngiltere'yi ele alalım. İşçi Partisi içinde Attlee hükümetini destekleyen ılımlılarla zaman zaman bakanlarla anlaşmazlığa düşen ve önemli sorunlarda özellikle dış politikada onlardan ayrılan daha radikal ve daha aşırı bir grup arasında oldukça açık bir ayrılık vardı. Muhafazakar parti içindeki görüş ayrılıkları parti muhalefet rolünde bulunduğundan bu derece belirgin değildi. Ancak muhafazakarlar iktidara gelince bu ayrılıklar savaş öncesinde olduğu gibi daha açık şekilde ortaya çıktı. bu örnekten bir genellemeye gidebiliriz. Her partide ılımlılar ve aşırılar, uzlaşıcılar ve uzlaşmazlar, diplomatlar ve doktrinerler, hoşgörürler ve öfkeliler mevcuttur. Yüzyılımızın başlarında Kara Avrupası sosyalist partilerindeki reformcular-devrimciler karşıtlığı, çok genel bir eğilimin özel bir durumundan başka bir şey değildi. Gerçekte radikal yaratılışla muhafazakar yaratılış arasındaki sosyolojik ayrım, aşırı yaratılışla ılımlı yaratılışı karşılaştıran ikinci bir ayrımla tamamlanabilir. Bunlar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü aşırı muhafazakarlarla ılımlı muhafazakarlar, aşırı radikallerle ılımlı radikaller, örneğin Jacobenler ve Girondinler mevcuttur. İkinci ayrımın etkisi, birinci ayrımın yarattığı partilerin içinde hizipler ve rekabetler doğurmaktan ibaret kalırsa, bu takdirde doğal iki parti sisteminde bir değişiklik olmaz. Buna karşılık hizipler çileden çıkar ve bir arada yaşamaya artık katlanmaz duruma gelirlerse, temel iki parti sistemi bozulur ve yerini bir çok parti sistemine bırakır. Böylece İsviçre'de radikallerle liberallerin ayrılması başlangıçtan 1848 beri hüküm süren iki parti sistemini, muhafazakarlar, liberaller, parçalayarak bunu bir dört parti sistemine dönüştürmüşlerdir. Aynı şekilde Fransa'da radikal partinin tedrici oluşumu, cumhuriyetçileri bölmüş, böylece 19. yüzyıl sonunda üç temel eğilim ortaya çıkmıştır. Muhafazakarlar, ılımlı cumhuriyetçiler, oportünistler ve radikaller. Danimarka ve Hollanda'da radikal partinin doğuşu aynı eğilimin, yani ortak bir fikrin ılımlılarla aşırılar arasında bölünmesi eğiliminin sonucudur. 1920'ye doğru Avrupa'nın hemen her tarafında komünistler, devrimciler ile sosyalistlerin, reformcular ayrılmaları partilerin sayısını çoğaltmıştır. Bu çeşit parçalanmalar merkez partilerine vücut verir. Sağ ve sol ideolojilerden mahiyetçe farklı bir merkez düşüncesinin, bir merkez eğiliminin, bir merkez doktrininin mevcut olmadığını, bunun sağ ve sol ideolojilerin zayıflatılmış, yumuşatılmış, ılımlılaştırılmış bir şeklinden ibaret olduğunu yukarıda göstermiştik. Eğer iki parti sisteminde solda yer alan eski bir liberal parti, liberaller ve radikaller tarzında bölünecek olursa, bunlardan birincisi bir merkez partisi haline gelir. Merkez partilerinin oluşumunda birinci yol budur. İkincisi aşağıda incelenecek olan sola kayma olayının sonucudur. Teorik olarak gerçek bir merkez partisi, sağın ılımlılarıyla solun ılımlılarının asıl eğilimlerinden ayrılarak tek bir parti kurmak üzere birleşmelerini gerektirirdi. Uygulamada ise merkez partisinin kökeni büyük önem taşımaz. Merkezin doğrudan doğruya kendi konumu ve bu konumun parti üyeleri üzerinde yarattığı çelişik cazibeler, merkez partisinde temel bir bölünmeye yol açar. Bütün merkez partileri mahiyetleri icabı olarak bölünmüş durumdadır. Meğer ki ülkede iki tane merkez partisi mevcut olsun. Orantılı temsilden önce liberallerin merkez sağı, radikallerin de merkez solu temsil ettikleri Danimarka'da durum aşağı yukarı böyleydi. Burada aşırıların çekiciliği ılımlıların dayanışmasından daha kuvvetliydi. Çünkü radikaller İskandinavya'da hayli yaygın bir eğilime uygun olarak liberallerle değil sosyalistlerle işbirliği yapıyorlardı. Fransa'da da radikal sosyalistler, merkez sol, bütün 3. Cumhuriyet boyunca merkez dayanışmasıyla bu merkez ittifakına, konsantrasyona yol açmıştır. Sol dayanışması, bu da kartele, halk cephesine ve benzerine vücut vermiştir. Arasında gidip gelmişlerdir. Aşağıda parti ittifakları açıklanırken siyasal balenin bu çeşitli figürlerine tekrar rastlanacaktır. Bununla birlikte üst üste gelme olayı bölünmeden daha yaygın gibi görünmektedir. Bu birçok dualist çatışma kategorilerinin birbirleriyle çakışmaması anlamına gelir. Bunların karşılıklı kesişmelerinden çok partili bir bölünme doğar. Örneğin Fransa'da kilise taraftarları ile laikler arasındaki eski bölünme, batıcılarla doğucular ya da liberallerle güdümlü ekonomi taraftarları arasındaki bölünmelerle çakışmamaktadır. Bu dualizmleri üst üste getirirsek, Fransa'daki büyük manevi aileleri gösteren bir diyagram elde ederiz. Komünistler, doğucu, güdümcü, laik, ilerici Hristiyanlar, doğucu, güdümcü, kiliseci, sosyalistler, batıcı, güdümcü, laik, halkçı cumhuriyetçiler, batıcı, güdümcü, kiliseci, radikaller, batıcı, liberal, laik, sağ, batıcı, liberal, kiliseci. Şüphesiz bu tasnif oldukça keyfi ve çok basitleştirilmiş bir tasniftir. Fakat her şeye rağmen gerek kamuoyunun belli başlı bölüm çizgilerine, gerek gerçek partiler bölünüşüne, ilerici Hristiyanların önemini olduğundan büyük göstermekle birlikte, esas itibariyle uygun düşmektedir. Fransız çok parti sistemi, kamuoyundaki belli başlı bölünmelerin birbirleriyle çakışmamasının sonucudur. Burada iki parti sisteminin doğal karakterinin sınırlarını görüyoruz. Bütün çatışmalar mahiyetleri gereği olarak dualisttir. Birbirine taban tabana zıt iki görüş arasındaki bir rekabeti içerir. Ancak bu görüşlerden her birinin de ya ılımlı şekilde ya da büyük bir güçle savunulabileceğini unutmamak gerekir. Fakat eğer çeşitli çatışmalar birbirlerinden büyük ölçüde bağımsız nitelikte ise, bir alanda bunlardan birinin kabul edilmesi, kişiyi diğer alanlarda kendisine bir görüş seçmekte nispeten özgür bırakır. Çok parti sistemi çatışmaların bu karşılıklı bağımsızlığından doğar. Sözü geçen sistem, siyasal faaliyetin farklı kesimlerinin birbirlerinden nispeten tecrit edilmiş ve bir bölmeyle ayrılmış olmasını zorunlu kılar. Her türlü totaliter anlayışın ayırıcı özelliği ise, bütün sorunlar arasında sıkı bir bağlılaşma kurması ve böylece sorunlardan biri karşısındaki tutumun zorunlu olarak bütün diğer sorunlar hakkında da buna uygun bir tutuma yol açmasıdır. Bununla birlikte totaliter ideolojilerin de bir arada bulunmaları ve birçok parti sistemine vücut vermeleri mümkündür. Yeter ki bunlar bütün diğer sorunlar karşısında takınılacak tutumu belirleyen temel sorunun hangisi olduğunda anlaşamasınlar. Bütün Fransızlar Doğu-Batı çatışmasını diğerlerinin hepsinden üstün görselerdi, ortada sadece iki parti mevcut olacaktı. Komünistler ve antikomünistler. Eğer liberallerle güdümlü ekonomiciler arasındaki rekabeti temel sorun olarak kabul etselerdi, gene sadece iki parti mevcut olacaktı. Muhafazakarlar ve sosyalistler. Buna karşılık bazı taşra köşelerinde hala sanıldığı gibi kiliseciler laikler karşıtlığının temel mahiyette olduğuna inansalardı, bu takdirde de sadece iki parti var olacaktı. Katolikler ve hür düşünceliler. Nitekim yüzyılımızın başında bu yolda bir eğilim mevcuttu. Oysa bazılarının liberaller, güdümcüler, bazılarının Hristiyanlar, laikler, diğer bazılarının da Doğu-Batı rekabetlerine en çok önem vermeleri çok parti sistemini devam ettirmektedir. Birçok çatışmalar bu şekilde üst üste gelebilir. Bir defa devletin şekline ya da yapısına ilişkin gerçek anlamda siyasal çatışmalar mevcuttur. Örneğin monarşistler-cumhuriyetçiler çatışması, bazen tali farklar bunu daha karmaşık hale getirebilir. Bonapartçılarla kralcılar, Orleanistlerle lejitimistler arasındaki çatışmalar gibi. İkinci olarak sosyal çatışmalar mevcuttur. Vaktiyle Aristo, Atinalıların Devleti adlı eserinde üç partinin, liman balıkçı ve gemicilerinin, ova çiftçilerinin ve şehir zanaatkarlarının partileri varlığına işaret etmişti. Marksizm'de sosyal çatışmanın temel nitelikte ve bütün ötekilerden üstün olduğunu ileri sürmektedir. Daha sonra liberallerle güdümlü ekonomiciler arasındaki çatışmanın örnek olduğu ekonomik çatışmalar mevcuttur. Ancak bu çatışma daha derindeki bir sosyal çatışmayı maskelemektedir. Tüccarlar, sanayiciler, üreticiler ve aracılar kendi çıkarlarına olan liberalizmi savunurlarken, ücretliler, işçiler, müstahdemler ve memurlar da kendilerini koruyan güdümlü ekonomiyi desteklemektedirler. Bazı çatışmalar da dinsel mahiyettedir. kilise hiyerarşisinin çoğu zaman nüfuzunu korumuş olduğu Katolik ülkelerde, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya ve diğerleri, kilisecilerle laikler arasındaki mücadele, dinsel bakımdan bölünmüş olan ülkelerde Katoliklerle Protestanlar arasındaki mücadele gibi. Örneğin Hollanda'da partiler esas itibariyle bu ikinci temele dayanmaktadır. Devrim aleyhtarları, muhafazakar Protestan, muhafazakar Katoliklere karşı cephe almış tarihsel Hristiyan Parti ise geçen yüzyılın sonunda bu iki partinin işbirliği yapmalarına karşı tepki olarak kurulmuştur. Farklı ırksal ve siyasal toplulukları bir araya getiren devletlerde ise etnik ve ulusal çatışmalara rastlanır. Mazarik ve Benes Cumhuriyeti'nde Çeklerle Slovakların rekabeti, eski Yugoslav Krallığı'nda Sırplarla Hırvatların rekabeti, Habsburg İmparatorluğu'nda Almanlar, Macarlar ve Slavlar arasındaki rekabet, İspanya'da Katalanlarla baskıların, Büyük Britanya'da Eire'nin bağımsızlığından önce İrlandalıların, Çekoslovakya'da Sudetlerin, Alman İmparatorluğu'nda ve Fransa Cumhuriyeti'nde Alsaslıların özerklik mücadeleleri, bugünkü Belçika'da Flamanlarla Valonlar arasındaki çatışma ve diğerleri. Çatışmaların bir başka çeşidi de uluslararası rekabetleri devlet içinde yansıtan diplomatik çatışmalardır. Armanyaklarla Burgundiyalılar, Gelflerle Jibelenler, Mihver taraftarlarıyla demokrasi taraftarları, Batıcılarla Doğucular gibi. Nihayet tarihsel çatışmalar mevcuttur. Yeni rekabetler ard arda gelen tortular gibi eski rekabetleri yok etmeksizin onların üstünü örter. Böylece farklı devirlere ait bölünmeler aynı anda halk ruhunda birlikte yaşar. Örneğin Fransa'da 1875 yılında temel nitelik taşıyan monarşistler-cumhuriyetçiler çekişmesi, bugün artık nüfusun pek küçük bir azınlığı dışında varlığını sürdürmemektedir. Buna karşılık 1905'lerde hakim sorun olan kiliseciler-laikler çatışması, olayların akışıyla önemini büyük ölçüde yitirmiş olduğu halde, taşra bölgelerinde ve Fransızların bilinçaltında hala çok etkili olmaktadır. Sosyalistler-liberaller çatışması, 1940 sonrasına gelinceye kadar gerçek bir önem kazanmamış ve ilk plandaki önemini ancak ekonomik durumun güçlüğü devam ettiği sürece koruyabilmiştir. Nitekim 1950-1951'den sonra kısmen hafiflemiştir. Nihayet doğucular-batıcılar, komünistler-komünist olmayanlar çatışması ancak 1947'de doğmuştur. Anlamı da her zaman için pek açık değildir. Bir Sovyet rejimini istemeyen birçok kişi, köylü ve küçük burjuva hoşnutsuzluklarını göstermek için özellikle komünistlere oy vermektedir. Ayrıca ortada yer alan tarafsızlar da mevcuttur. Çok parti sistemi tipleri. Çok parti sisteminin kuruluş mekanizmaları değil de yerleşik çok parti sistemini nazara aldığımızda rakip partilerin sayısına göre birçok çeşitleri birbirinden ayırabiliriz. Örneğin 3 parti sistemi, 4 parti sistemi, aşırı çok parti sistemi, polipartizm. Ancak bu tipoloji yukarıdakinden de daha nazik mahiyettedir. Bu bakımdan biz çok teorik kalacak olan genel izahlar aramaktansa birkaç somut örneği tasvir edeceğiz. Üç parti sisteminin başlıca iki şekli çözümlenmeye değer niteliktedir. 1900'lerin üç parti sistemi ve bugünkü Avustralya üç parti sistemi. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında sosyalist partilerin gelişimi İngiltere'de, Belçika'da, İsveç'te, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve diğerlerinde temel iki parti sistemini üç parti sistemine dönüştürmüştür. Bu örneği sistemleştirerek sola kayma eğiliminin kamuoyundaki dualizmi bir üç parti sistemine çevirip çevirmediğini araştırabiliriz. Reformcu ya da devrimci partilerin savundukları reformlar yahut da devrimler gerçekleştikten sonra tutuculaşmaları oldukça genel bir olaydır. Bu partiler soldan sağa kayarken bıraktıkları boşluk kendisi de aynı evrimi geçirecek olan yeni bir solcu partinin doğuşuyla doldurulur. Böylece 20 ya da 30 yıllık bir arayla bir dönemin solu başka bir dönemin sağı haline gelir. Sola kayış deyimi bu sürekli akışı ifade etmektedir. Teorik olarak eski solcu partinin sağa kayışının eski muhafazakar partinin ortadan kalkmasına ve böylelikle başlangıçtaki iki parti sisteminin daima yeniden doğmasına, Anglo-Sakson ülkelerinde olduğu gibi, yol açması gerekirdi. Uygulamada ise sosyal yapılar faydalarını yitirdikten sonra da uzun süre yaşama eğiliminde olduklarından partilerin ölümü daima pek yavaş olur. Dolayısıyla sola kayış olayı temeldeki dualist eğilimle birleşerek bir üç parti sistemine vücut verir. Böylece muhafazakarlar, liberaller, radikaller tarzındaki üç parti sistemini muhafazakarlar ya da liberaller, radikaller, sosyalistler şeklindeki yeni bir üç parti sistemi, onu da liberaller, sosyalistler, komünistler tarzında başka bir üç parti sistemi izleyecektir. Bu eğilimin izlerine birçok ülkelerde rastlanabilirse de pek çok özel olaylarla bir arada oluşu buna fazla ağırlık vermemizi imkansız kılar.